Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Rachel Slade'in Into the Raging Sea adlı kitabı,
2003 Delft yılında Hurricane Joaquin sırasında batan Amerikan yük gemisi El Faro'nun ve gemideki 33 denizcinin hikayesini inceleyen araştırmacı gazetecilik
çalışmasıdır. Kitap, yalnızca fırtınanın ortasında yaşananları anlatan bir deniz felaketi anlatısı değildir. Modern seyir cihazları, uydu iletişimi ve hava tahminleri bulunan bir geminin nasıl tamamen kaybolabildiği sorusunu araştırır. Slade, Jimmy'nin ses kayıt cihazından elde edilen konuşmaları, soruşturma bulgularını, denizcilik uzmanlarını ve hayatını kaybedenlerin ailelerini bir araya getirerek olayın son saatlerini yeniden kurar.
Bunun yanında El Faro'nun bağlı olduğu ticari yapıyı, yaşlanan Amerikan ticaret filosunu, denetim düzenini ve denizde karar alma kültürünü ele alır.
Amaç, tek bir kaptanın ya da tek bir fırtınanın suçlanamayacağı, birbirini güçlendiren kararlar ve yapısal eksiklikler zincirini görünür kılmaktır.
Bu nedenle eser, gerilimli anlatımı sistemik inceleme ile birleştiren, insan kaybına saygılı bir denizcilik incelemesidir.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, El Faro faciası tek bir hata değil birbirine bağlanan riskler zinciridir. Kitabın temel gücü, El Faro'nun batışını kolay bir açıklamaya indirmemesidir. Hurricane Joaquin olağanüstü şiddetteydi, ancak Slade'in kurduğu çerçevede fırtına tek başına yeterli açıklama değildir. Geminin rotası, değişen hava tahminlerinin yorumlanması, köprü üstündeki iletişim, geminin teknik kırılganlıkları ve şirketin operasyonel ortamı aynı olayın parçalarıdır.
Bu yaklaşım, kaza incelemelerinde sık görülen zincirleme neden fikrini somutlaştırır. Bir karar, sonraki kararların güvenli seçeneklerini daraltabilir.
Örneğin belirsiz hava verisi, zaman baskısı ve geçmişte ağır havalarda seyretmiş olmanın verdiği aşırı güven.
Riskin, gerçek boyutunun yeterince erken kavranmasını zorlaştırabilir.
Ardından gemideki arızalar ya da su alma gibi gelişmeler, zaten sınırlanmış manevra imkanlarını daha da azaltır. Kitap, geriye bakıldığında açık görünen işaretlerle olay anındaki belirsizlik arasında da ayrım yapar.
Bu ayrım önemlidir. Çünkü soruşturmanın amacı yalnızca bir kişiyi kusurlu ilan etmek değil, benzer koşullarda güvenliğin neden savunmasız kaldığını anlamaktır.
El Faro böylece denizcilikte riskin teknik, insani ve kurumsal katmanlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteren bir vaka haline gelir.
İkinci olarak, köprü üstündeki hiyerarşi, tehlikeli koşullarda açık iletişimi sınırlayabilir. Slade, Jimmy'nin son saatlerini anlatırken kaptan ile subaylar arasındaki iletişime özel önem verir.
Bu odak, denizcilikte yetki zincirinin gerekli olduğu gerçeğini reddetmez. Ağır hava koşullarında hızlı karar, görev dağılımı ve disiplin gerekir.
Ancak kitap, hiyerarşinin soru sormayı veya alternatif rotaları tartışmayı zorlaştırdığı bir ortamda güvenlik riskinin büyüyebileceğini gösterir.
Köprü üstündeki kişiler aynı hava bilgisini görse bile, kaptanın değerlendirmesine itiraz etmenin mesleki ve kişisel sonuçlarından çekinebilir.
Böyle bir durumda farklı gözlemler karar sürecine tam olarak giremez. Slade'in anlatısı bu sorunu sadece bireysel cesaret eksikliği olarak yorumlamaz.
İnsanların konuşup konuşmayacağını, kurumun geçmişteki tepkileri, değerlendirme biçimi ve hata karşısındaki tutumu belirler.
Yani güvenli çalışma yalnızca yetkin personel atamakla sağlanmaz. Personelin riskli bir emre ilişkin kaygısını açıkça ifade edebileceği işleyişler de gerekir.
Bu ders, denizcilik dışında havacılık, sağlık hizmetleri, enerji tesisleri ve acil durum yönetimi için de geçerlidir.
Yüksek riskli işlerde liderlik yalnızca emir verme kapasitesi değil, kötü haberi zamanında duyabilme kapasitesidir. Kitap bu noktayı soyut bir yönetim ilkesi olarak değil, gerçek bir felaketin geri döndürülemez sonuçları üzerinden tartışır. Üçüncü olarak, yaşlanan gemi.
Bakım tercihleri ve kar baskısı güvenlik tartışmasının merkezindedir. Into the Raging Sea, El Faro'yu yalnızca kötü rotaya girmiş bir gemi olarak sunmaz.
Slade, Amerikan ticaret denizciliğinde eski gemilerin işletilmesi, bakım maliyetleri, rekabet ve dar kar marjları etrafındaki daha geniş koşulları inceler.
Bu çerçevede asıl soru, teknik olarak denize elverişli kabul edilen bir geminin çok ağır hava koşullarında ne ölçüde dayanıklı ve güvenli olduğudur.
Yaşlanan bir gemide küçük görünen tasarım, bakım veya ekipman sorunları, olağan dışı denizde birbirini etkileyen ciddi sonuçlara dönüşebilir.
Kitap, şirketlerin maliyet hesabı yapmasının başlı başına suç olmadığına işaret eder. Fakat maliyet azaltmanın güvenlik paylarını sürekli aşındırdığı durumda yönetim kararlarının hayati sonuçlar doğurduğunu gösterir. Karadaki şirket yönetiminin gemideki personele sağladığı teknik destek ve güvenlik altyapısı da bu nedenle önem kazanır. Gemideki kaptan son kararı veren kişi olsa bile o kararın verildiği seçenekler şirket politikalarıyla şekillenmiştir. Bu analiz, sorumluluğu tamamen denizdeki personele yükleyen yaygın anlatıyı sorgular. Aynı zamanda düzenleyicilerin rolünü de gündeme getirir. Denetim sistemleri sadece kurallara biçimsel uyumu değil, geminin gerçek çalışma koşullarındaki dayanıklılığını değerlendirebilmelidir. Sled'in eleştirisi, kar ile güvenlik arasında kaçınılmaz bir seçim olduğunu söylemez. Güvenliğin maliyet hesabından sonra eklenen bir unsur değil, işletmenin temel şart olması gerektiğini vurgular. Dördüncü olarak, ses kayıt cihazı ve aile tanıklıkları kayıpsız bir facianın insan tarafını görünür kılar, El Faro'da hayatta kalan kimse olmadığı için olayın yeniden kurulması olağan deniz kazalarından daha zordur. Slade bu boşluğu, geminin ses kayıt cihazından elde edilen köprüüstü konuşmaları, resmi inselemeler, uzman görüşleri ve ailelerle yapılan görüşmeler aracılığıyla doldurur. Bu kaynakların birleşimi, kitabın hem araştırmacı hem de insani niteliğini belirler. Ses kayıtları, kararların baskı altında nasıl alındığını ve belirsizliğin mürettebat üzerindeki etkisini duymaya imkan verir. Buna karşılık ailelerin tanıklıkları, 33 kişinin yalnızca bir istatistikten ibaret olmadığını hatırlatır. Yine de böyle bir anlatım biçimi etik bir denge gerektirir. Son anlara ilişkin kayıtlar güçlü bir dramatik malzeme olabilir, fakat onları sansasyon için kullanmak kayıpların onurunu zedeler. Kitabın öne çıkan yönlerinden biri, teknik ayrıntılarla kişisel kaybı aynı çerçevede tutmaya çalışmasıdır. Oker, geminin seyir ve makine sorunlarını anlamaya davet edilirken, soruşturmanın aileler için neden yalnızca bürokratik bir süreç olmadığını da görür. Bu yöntem, resmi raporların sınırlılığını da açığa çıkarır. Raporlar nedenleri sınıflandırabilir, ancak denizde çalışan insanların deneyimini bütünüyle taşıyamaz. Slade'in gazeteciliği, kanıta dayalı inceleme ile tanıklığın duygusal ağırlığını bir arada tutarak, felaket literatüründe nadir görülen bir kapsam sağlar. Son olarak Hurricane Joaquin, denizcilikte hava tahmini belirsizliği ve iklim riskini birleştirir. Kitapta Hurricane Joaquin yalnızca dramatik bir arka plan değildir. Slade, fırtınanın gelişiminin ve yönünün tahmin edilmesindeki belirsizlikleri denizdeki kararlarla ilişkilendirir. Hava tahminleri gemilere kesinlik değil, olasılıklar ve güncellenen bilgiler sunar. Bu nedenle kaptanların görevi, tek bir tahmin çizgisine güvenmek yerine olası sapmaları ve geminin kendi sınırlarını hesaba katmaktır. El Faro örneği, özellikle hızla güçlenen ya da rota değiştiren tropikal sistemlerde ihtiyat payının hayati olabileceğini gösterir. Kitap ayrıca daha sıcak denizlerin daha güçlü fırtınalar için elverişli koşullar yaratabildiği yönündeki iklim tartışmasını denizcilik bağlamına yerleştirir. Buradaki saf, tek bir kasırganın doğrudan iklim değişikliğiyle açıklanması değildir. Daha çok, aşırı hava olaylarının işletme planlaması için istisnai değil, giderek daha ciddi bir risk olarak ele alınması gerektiğidir. Bu ayrım, kitabın yaklaşımını daha sağlam kılar. İklim riskini uzak bir çevre başlığı olarak değil, rota seçimi, gemi tasarımı, eğitim, asil durum hazırlığı ve şirket politikalarıyla ilgili operasyonel bir mesele olarak gösterir. Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin temel unsurlarından biridir. Dolayısıyla değişen hava koşullarına uyum sağlamak, yalnızca denizcilerin değil, yük sahiplerinin, şirketlerin, sigortacıların ve düzenleyicilerin de sorumluluğudur. Sonuç olarak, Into the Raging Sea deniz kazalarına, araştırmacı gazeteciliğe veya yüksek riskli işlerde karar alma süreçlerine ilgi duyan okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Denizcilik bilgisi olmayanlar da eserden yararlanabilir. Çünkü Slade, teknik konuları yalnızca uzmanlara yönelik bir dilin içine kapatmadan, olayın sonuçlarıyla bağlantılı biçimde açıklar. Buna karşılık gemi işletmecileri, deniz öğrencileri, güvenlik yöneticileri ve düzenleme alanında çalışanlar için kitap daha doğrudan bir düşünme aracı sunar. Açık iletişimin, bakımın, hava değerlendirmesinin ve kurumsal desteğin ayrı başlıklar değil, aynı güvenlik sisteminin parçaları olduğunu hatırlatır. Benzer felaket kitaplarının bir bölümü fırtınanın heyecanına, bir bölümü de resmi soruşturmanın teknik ayrıntılarına ağırlık verir. Slade'in kitabını ayıran yön, bu iki yaklaşım insan hikayeleriyle ve ticari denizcilik sistemine yönelik eleştirel bir incelemeyle birleştirmesidir.
Eser, kaptanın kararlarını incelerken sorumluluğu tek bir kişide dondurmaz.
Şirket kültürü, ekonomik teşvikler, geminin koşulları, denetim ve çevresel risklerin kararları nasıl biçimlendirdiğini gösterir.
Nedenle kitap, El Faro'nun neden battığı sorusuna yalnızca geçmişe dönük bir yanıt vermez.
Kurumların, bir sonraki felaketten önce hangi zayıf sinyalleri duyması gerektiğine dair kalıcı bir çerçeve de sağlar. 33 denizciye saygılı yaklaşımı, anlatının analitik gücünü azaltmak yerine daha anlamlı hale getirir.
Destek olmak isterseniz Rachel Slade kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.